Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Kadir Suresini dinliyoruz.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. İnna أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçek şu ki biz onu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sana bildiren nedir? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh onda Rablerinin izniyle her bir iş için inerler. Fecrin çıkışına kadar bir esenliktir, selamdır o.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07.20 ile 08.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında Orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.farstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Fahri Kainat Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 31 Şehrivar 1400, Hicri Kameri 15 Sefer 1443 ve Miladi Takvimle 22 Eylül 2021 Çarşamba. Kıymetli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamene'yi arkadaşım Ahmet Eşer'le birlikte sunacağımız sabah haberleri ve günün siyasi yorumlarının ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, Hüseyin'i Erbain, Kutsal Savunmanın Aşurai Yanları ve Kalıcı Itır adlı programlarımızı dinleyeceksiniz. Sabah yayınımız önemli haberlerin özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler.
İran Cumhurbaşkanı Reisi, İran politikası bölge ülkelerinin istikrarının ve toprak bütünlüğünün korunmasıdır dedi. Erdoğan, uluslararası toplum Suriye krizinin devam etmesine izin vermemeli dedi. Amerikan Başkanı Biden nükleer anlaşmaya geri dönmeye hazır olduklarını söyledi. Çin Cumhurbaşkanı, dünya tüm ülkelerin büyümesi ve gelişmesi için yeterli kapasiteye sahip dedi. General Hacizade, Amerika'yı bölgeden çıkarmak için kendilerine söz verdiklerini söyledi. İran kadınlar handbol takımı dünya şampiyonluğuna yükseldi. Şimdi haberler.
İran İslam Cumhuriyeti Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi, halkların haklarının çiğnenmesinin her şeyden fazla dünya barış ve güvenliğini tehlikeye attığını belirterek, İran politikasının bölge ülkelerin istikrarı ve toprak bütünlüğünün korunması olduğunu belirtti. 76. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısında video konferans yöntemiyle bir konuşma yapan Ayetullah Reisi, Amerika halkının Kongre binasına saldırısı ve Afgan halkının Amerika uçağından aşağı düşmesi görüntülerinin Amerika sultan düzeninin içte ve dışarıda itibarsızlaştığı mesajı olduğunu belirtti. Günümüzde bölgede görünen şeyin sadece sultan düzeninin ve düşüncesinin hezimete uğramadığı, bunun yanında Batı kimliğini tahmil projesinin de hezimete uğradığını ifade eden Cumhurbaşkanı Reisi, bunların sonucunun kan dökmek, istikrarsızlık ve sonucunda hezimete ve kaçış olduğunu ifade etti. Amerika'nın bugün Irak ve Afganistan çıkmadığını, çıkarıldığını ifade eden reisi, buna rağmen bu akılsızlığın bedelini Filistin'den Suriye'ye, Yemen'den Afganistan'a halklar ve Amerika vergi mükelleflerinin ödediğini belirtti. Yaptırımların Amerika'nın milletlerle yeni savaş yöntemi olduğunu ifade eden Ayetullah reisi, İran aleyhinde yaptırımların aslında ne nükleer program ne de İslam devrimiyle başlamadığını, 1951 yılında İran petrolün millileşmesiyle başladığını belirtti. Korona ile mücadeleye değinen Ayetullah Reisi, İran'ın uluslararası güvenilir kaynaklardan aşı temin etmesine rağmen ilaç yaptırımının İran'ın karşısına çıktığını ve bundan dolayı İran'ın iç imkanlarla kalıcı aşı temin programına yöneldiğini söyledi. Ayetullah Reisi bölgedeki çatışmaların çözüm yolunun milletlerinin iradesinin hakim kılınması ile mümkün olacağını belirterek, bunun gerçekleşmesinin yabancıların tecavüzünün kesilmesi, işgalin sonlanması ve devletlerin sadakatli şekilde terörizmle mücadele için işbirliğine bağlı olduğunu söyledi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na yaptığı konuşmada uluslararası toplumun Suriye krizine bir 10 yıl daha dayanamayacağını söyledi. Anadolu Ajansı'na göre Erdoğan dün gece Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 76. oturumunda yaptığı konuşmada uluslararası toplumu Suriye krizinin devamı konusunda uyardı. Türkiye'nin bir yandan 4 milyon Suriyeli kucak açarken terör örgütlerine karşı da mücadele ettiğini belirten Erdoğan, Güvenlik Konseyi'nin Suriye'de siyasi çözüm için güçlü bir irade ortaya koyması gerektiğini bildirdi ve bölgedeki terör örgütleri arasında ayrım yapılması, bunların taşeron olarak kullanılması kabul edilemez dedi. Afganistan'dan yeni bir göç akını ihtimaliyle karşı karşıya olunduğunu belirten Erdoğan, artık yeni göç dalgalarını karşılamaya ne imkanımız ne de tahammülümüz var dedi. Türkiye Cumhurbaşkanı İsrail-Filistin ihtilafından da bahsetti ve barış süreci ve iki devletli çözüm ihtimalinin bir an önce canlandırılması gerektiğini söyledi. Küresel bir felaketin üstesinden ancak küresel dayanışma ve işbirliğiyle gelineceğini belirten Erdoğan, salgında küresel dayanışma açısından iyi bir imtihan verilemedi. Milyonlarca insanın hayatını kaybettiği bir dönemde farklı yöntemlerle aşı milliyetçiliğinin halen sürdürülüyor olması yüz kızartıcıdır ifadesini kullandı.
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Washington nükleer anlaşmayı tam olarak icra etmeye hazır dedi. Fars Haber Ajansı'na göre Amerika Başkanı Joe Biden, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 76. oturumunda yaptığı açıklamada, İran ile diplomatik teamül ve nükleer anlaşmaya dönüş için 5+1 grubuyla birlikte çalışıyoruz dedi. Biden konuşmasının bir yerinde ise Amerika İran'ın nükleer silah edilmesini engellemeye kararlıdır dedi. Biden ayrıca dünyanın tüm sorunları askeri güçle çözülemez, Amerikan askeri gücü ilk değil son çaremiz olmalı ve onu tüm sorunlarımıza cevap olarak kullanmamalıyız dedi. Amerika'nın iklim değişikliği kriziyle mücadele için gelişmekte olan ülkelere 100 milyar dolar sağlayacağını kaydeden Biden, iklim değişikliğiyle mücadele için yeterli kaynağa sahip olmayan ülkelere yardım edilmesi gerektiğini söyledi. Koronavirüs salgınına da değinen ve Amerika'nın 500 milyon doz korona aşısını koşulsuz olarak dünya ülkelerinin kullanımına sunduğunu ileri süren Biden, Amerika'nın korona salgınına karşı mücadelede ilerleme taahhüdünde bulunacağını da sözlerine ekledi.
Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, dün gece Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 76. oturumunun açılışına yaptığı konuşmada, bir ülkenin başarısı başka bir ülkenin kaçınılmaz olarak başarısız olacağı anlamına gelmez. Dünya ortak büyüme için ve tüm ülkelerin kalkınması için yeterli kapasiteye sahiptir dedi. İran'ın verdiği habere göre Pekin'den bir video konferansla Birleşmiş Milletler toplantısına katılan Çin Cumhurbaşkanı, ülkeler arasındaki farklılıkların ve çatışmaların kaçınılmaz olduğunu, ancak diyalog ve işbirliğinin eşitlik ve karşılıklı saygıya dayanması gerektiğini vurguladı. Çin Devlet Başkanı, karşılıksız diyaloğa ve tekelsiz hoşgörüye bağlı kalmalı, karşılıklı saygı, adalet ve kazan kazan işbirliğiyle yeni bir tür uluslararası ilişkiler kurmalı ve yakınlaşmayı genişletmeliyiz dedi. Bu konuşmada Çin Cumhurbaşkanı, Çin'in çok çeşitli önemli konulardaki tutumunu da açıkladı. Çin Cumhurbaşkanı, koronavirüs şokları karşısında dünyayı dengeli, koordineli ve kapsayıcı büyümenin yeni bir aşamasına götürmek için küresel bir kalkınma planı önerdi.
İran ve Hindistan Dışişleri Bakanları ticari ilişkileri ilerletmek ve aşı müzakerelerini sonuçlandırmak için istişareleri genişletme gereğini vurguladı. İran'a göre Hüseyin Emin Abdullahyan, New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 76. oturumu aralıklarında dün Hindistan Dışişleri Bakanı Subramanyam Jayshankar ile bir araya geldi. Görüşmede taraflar ikili ilişkileri gözden geçirdi ve bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulundu. Ticari ilişkileri ilerletmek için istişareleri geliştirme ve aşı temini konusunda devam eden müzakereleri sonuçlandırma gereğini vurguladı. İran ve Hindistan Dışişleri Bakanları Afganistan'daki son durumu da incelerken, halkın iradesini yerine getirme ve kapsayıcı bir hükümet kurma ve dış müdahaleden kaçınma gereğini vurguladılar. Görüşmede Emir Abdullahyan, İran İslam Cumhuriyeti'nin işbirliğini geliştirmeye ve ortak konsolosluk ve ekonomik komisyonları düzenlemeye hazır olduğunu duyururken, iki ülke arasında tercihli ticaret anlaşması ve enerji alanında işbirliği yapılması gerektiğini vurguladı. Görüşmede Hindistan Dışişleri Bakanı da İran'ı Şanghay İşbirliği Örgütü üyeliğinden dolayı tebrik etti ve hükümetinin vaat edilen ve müzakere edilen aşıları derhal göndermeye hazır olduğunu duyurdu.
Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurulu'na katılma için New York'ta bulunan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Lüksemburg Dışişleri Bakanı Asel Borna ile görüştü. İki ülke Dışişleri Bakanları görüşmede başta ekonomik olmak üzere ikili ilişkilerin gelişme yollarını incelediler. Emir Abdullahyan görüşmede Lüksemburg'un ilişkilerin geliştirilmesi yönündeki çabasının takdire şayan olduğunu belirtti ve buna saygı duyduğunu söyledi. Görüşmede İran yeni hükümetinin dengeli politikasına değinen Emir Abdullahyan, İran'ın Avrupa Birliği ile ilişkilerini saygı ve karşılıklı menfaatler çerçevesinde gözden geçirmeye hazır olduğunu belirtti. İran'ın nükleer anlaşma çerçevesindeki taahhütlerini yıllardır yerine getirdiğini belirten Emir Abdullahyan, buna rağmen karşı tarafın türlü bahane ve vesilelerle taahhütlerini yerine getirmediğine dikkat çekti. Lüksemburg Dışişleri Bakanı da görüşmede Emir Abdullahyan'a yeni görevine başarılar diledi. Daha önce İran'a yaptığı 3 ziyarete işaretle iki ülke arasında ilişkilerin gelişmesi için birçok potansiyel olduğunu söyledi.
Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurulu'na katılmak için New York'ta bulunan İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Vietnam Dışişleri Bakanı Bui Tan Son ile yaptığı görüşmede Vietnam'ın İran ile ilgili ilkesel tutumuna teşekkür etti. Emir Abdullahyan görüşmede İran'da üretilen korona aşılarını Vietnam'daki durumun iyileşmesi için ihraç etmeye, ayrıca İran'ın sanayi, tarım ve turizm alanında Vietnam ile işbirliğine hazır olduğunu belirtti ve iki ülke ekonomik komisyonunun kısa sürede düzenlenmesini istedi. Vietnam Dışişleri Bakanı da ülkesinin İran ile ekonomik, yatırım, bilim ve teknoloji alanlarında işbirliğine hazır olduğunu belirtti.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Finlandiya ile mevkidaşıyla yaptığı görüşmede Finlandiya ile ekonomik ve ticari işbirliğini geliştirmeye hazır olduklarını duyururken, iki ülkenin özel sektör faaliyetlerini destekleme gereğinin altını çizdi. Emir Abdullahyan, Finlandiya Dışişleri Bakanı Haavisto ile bir araya geldi. Görüşmede Afganistan, bölge ve ikili ilişkilerde ele alındı. Görüşmede İran Dışişleri Bakanı, yeni hükümetin Finlandiya ile ikili ilişkileri daha güçlü bir şekilde sürdürmek istediğini, bu bağlamda iki ülke arasında bir an önce siyasi bir komite kurulmasının ikili ilişkilere yeni bir enerji verilebileceğini ve İran hükümetinin böyle bir gelişmeyi desteklediğini söyledi.
Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurulu toplantıları için New York'ta olan Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Amerikalı mevkitaşı Antony Blinken, Afganistan konusunda yakından çalışmaya devam edeceklerini vurguladı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Amerikalı mevkitaşı Blinken, New York'ta bir otelde yaptıkları ikili görüşme öncesi kısa bir açıklama yaptı. Blinken ile birçok kez telefonda görüştüklerini belirten Çavuşoğlu, Afganistan ve birçok alandaki muhteşem işbirliğiniz için çok teşekkür ederim. Tabii ki Afganistan konusunda birlikte çalışmaya devam edeceğiz. İşbirliğimizi sürdüreceğiz. Daha başka alanlarda da işbirliğimizi sürdüreceğiz. Bu işbirliğimizi sürdürürken ikili işbirliğimizi sürdürmek için de elimizden gelenin en iyisini yapacağız dedi. Amerika Dışişleri Bakanı Blinken ise Çavuşoğlu ile son 9 aydır birçok kez telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerinin altını çizerek, "Bugün konuşacak çok şeyimiz var ancak Türkiye'yi Afganistan'daki güçlü ortaklığı için çok müteşekkiriz ve burada birlikte çalışmaya devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.
İran Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade, Amerika'nın bölgeden çıkarılması gerektiğini söyledi. El Mesire kanalına verdi demişti. General Kasım Süleyman'ın şehadetinden sonra Amerika'yı bölgemizden kovma sözü verdik diyen Hacızade, Amerika'nın bölgeden çıkarılmasının kaçınılmaz olduğunu söyledi. Ve ayrıca Siyonist rejimin tehditleri saçmalıktan başka bir şey değil. Çünkü kuşatma altındaki Gazze şeridi bu rejime ağır bir yenilgi tattırdı dedi. İran Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri Komutanı Siyonist rejim Filistin halkının kanalizasyon borularından yaptıkları roketlerle mağlup edildi dedi. Hacızade Siyonist rejim yükünü toplamalı ve Amerika Birleşik Devletleri Alaska veya Avrupa'da yaşayacak bir yer bulmalıdır dedi.
Irak ordusu Genelkurmay Başkanı, Irak topraklarının komşulara saldırı için herhangi bir şekilde kullanılmasına şiddetle karşı olduğunu söyledi. İRNA'ya göre Irak ordusu Genelkurmay Başkanı dün yaptığı açıklamada, Irak'ın komşusu İran İslam Cumhuriyeti ile ikili ilişkilerinin ve işbirliğinin iyi düzeyde olduğunu belirtirken, son zamanlarda bu ilişkilerin özellikle güvenlik ve askeri olmak üzere her alanda daha da güçlendiğinin görüldüğünü ve bunun memnuniyet verici olduğunu söyledi.
El Meyadin kanalı İran akaryakıt tankerlerinden oluşan başka bir konvoyun Suriye sınırını geçerek Lübnan'a girdiğini duyurdu. El Meyadin, Hizbullah tarafından Lübnan'ın yakıt sıkıntısının giderilmesine yardımcı olmak için sağlanan İran dizel yakıt tankerlerinden oluşan bir konvoyun Suriye sınırından Lübnan'a ulaştığını bildirdi. Hizbullah Genel Sekreteri Seyit Hasan Nasrullah daha önce İran akaryakıtını taşıyan bir geminin Lübnan'a doğru yola çıktığını açıklamıştı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın Kırım'da düzenlenen seçimler ile ilgili yaptığı açıklamayı değerlendirmesinde söz konusu tutumun iki ülke arasındaki ilişkileri olumsuz etkileyeceğini söyledi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova dün yaptığı açıklamada Rusya'nın Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın Kırım'da gerçekleştirilen seçimler ile ilgili açıklamasını göz ardı etmeyeceğini de ve bundan gerekli sonuçları çıkaracağını belirtti.
Yunan basını Türkiye'nin Girit açıklarında çalışma yapan Malta bandıralı bir gemiyi taciz ettiğini iddia etti. Türkiye'nin bölgeye en az bir fırkateyn gönderdiği öne sürüldü. Yunanistan hükümet ve basın kaynaklarına göre Türkiye'nin Girit açıklarında bulunan bir araştırma gemisini taciz ettiği dile getirildi. Aktarılan bilgiye göre Türkiye'ye ait bir deniz taşıdı. Malta bandıralı bir gemiyi Türkiye'ye ait kıta sahanlığını ihlal ettiği ve gerekli yasal izinleri almadığı sebebiyle çalışmalarını durdurma çağrısı yaptı.
Yemen'in çeşitli illeri dün 21 Eylül devriminin yıl dönümünde büyük çaplı yürüyüşe sahne oldu. El Mesire kanalına göre gösteriler Saide, Hacca, Amran, Zamar, İb, Beyza, Mahvit, Raima, Taiz, Eddali, Elcaf ve Marib illerinde gerçekleşti. 2014 yılında böyle bir günde Yemen halkı, Suudi Arabistan'ın işbirlikçisi hükümetinin beceriksizliğine karşı ayaklandı ve büyük çaplı sokak gösterileri ve protestoları düzenleyerek onu devrilme gereğini vurguladı. Bu da nihayetinde sonuç verdi.
İran kadınlar handbol takımı Asya şampiyonluğu karşılaşmaları kapsamında Suriye'yi yenerek yarın finale yükselerek ilk kez şampiyonluk yarışmalarına katılma hakkı kazandı.
Ve Gallup kamuoyu araştırma şirketi tarafından yapılan yeni bir anket, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yaklaşık 18 milyon yetişkinin bir aile üyesine verilen en düşük bedeldeki bir reçeteyi ödeyecek durumda olmadığını bildirdi.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın haber saati burada sona erdi.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Kurulu birinci gününde İran'ın ajansı eleştirmesi konusunda. İran İslam Cumhuriyeti her zaman Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile en üst düzeyde işbirliği yapmış ve üye bir ülke olarak ajansın çalışmalarını siyasileştirmesinden kaçınmasını, bağımsızlığı, tarafsızlığı ve profesyonelliğini korumasını beklemiştir. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı 65. Genel Kurulu'na katılmak için Viyana'ya giden İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed İslami, pazartesi günü oturumun ilk gününde bu konuya değinerek, Amerika'nın yanlış siyasetlerini ıslah etme zamanı gelmiştir ve en başta da tüm yaptırımları pratik, etkin ve doğrulanabilecek şekilde iptal etmesi gerektiğini söyledi. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı ayrıca İran'ın nükleer silahlardan arınmış bölgenin oluşması fikrinin öncüsü olarak Siyonist rejimin gizli askeri nükleer programından ciddi endişe duyduğuna işaretle 1995 yılında NPT gözden geçirme konferansı bildirisinin onaylanmasına ve de 2009 ve 2010 yıllarında bir sonraki eylem planlarına rağmen Siyonist rejimin nükleer faaliyetlerini ve tesislerini Ajans Kapsamlı Koruma Önlemleri Anlaşması'na hala dahil etmediğini belirtti. Bu konuların gündeme gelmesi ve İran'ın ajansı eleştirmesi, bu kurumun denetim çalışmaları, ayrıca denetçilerinin raporlarında hala bazı şüphelerin olduğunu gösteriyor. Bu çelişki nükleer konuda siyasi amaçlar için bazı üyelerin gizli çalışmalar yaparak hayali iddialarda bulunmalarına sebep olmuştur. İşte Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Salman'ın iddiaları ise bu konunun bariz örneğidir. Bin Salman Viyana oturumu sırasında tamamen yalan iddialarla ve korsan rejimin nükleer silahlarına ve Riyad'ın denetimsiz nükleer çalışmalarına değinmeksizin İran'ın kitle imha silahların yayılmasını engellemek için bir tehdit olduğunu iddia etti.
El Haliç El Cedid gazetesi bir haberinde Arabistan'ın yıllardan beri nükleer silaha ulaşmaya çalıştığını yazdığı bir ortamda Suudi Arabistan İran'a karşı söz konusu iddiada bulunuyor. Bloomberg haber kanalı Temmuz 2020'de şöyle yazmıştı. Riyad nükleer programı silah üretiminde kullanılmamasını sağlayacak uluslararası bir çerçeveyi hala kabul etmemiştir. Viyana'da uluslararası kurumlarda İran'ın daimi temsilcisi ve Büyükelçi Kazım Garibabadi bir süre önce Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'ndan bu ülkenin gizli nükleer programını aydınlatmasını, ajans üyelerine bir rapor sunmasını istedi ama bu bağlamda herhangi bir rapor yayınlanmadı. Ajansa yönelik bir başka eleştiri ise siyasi baskılardan etkilenmesidir. Bu konu Ajans Genel Müdürü Rafael Grossi'nin İran'la ilgili raporunda açıkça görüldü. Amerika'nın sabotajları ve baskıları sebebiyle Bercan müzakerelerinin sonuca ulaşmadığı bir ortamda ajans tarafından gündem saptırılması ise konunun değiştirilmesi hedefiyle yapılıyor. İran tüm bu yıllar boyunca kapsamlı ortak eylem planı Bercan nükleer anlaşmasının gerçekleşmesi için iyi niyetini göstermiş ve stratejik sabırla Bercan taraflarının davranışlarını değiştirmelerini bekledi. Ama Amerika yanlış ve yaptırım siyasetlerine devam ederek Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararını ihlal etti ve Bercan'dan ayrıldı. Ajans da Washington'a paralel olarak siyasi tutumdan uzaklaşmadı ve bu uluslararası kurumun itibarını zedeledi. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı, ajansın çalışmalarını eleştirmesi bu gerçeklere dayalıdır. Ve aynı zamanda İran İslam Cumhuriyeti'nin nükleer sorumluluklara bağlı olan ve ajans ile konvansiyonel çalışmalar çerçevesinde kendi barışçı nükleer programları ve çalışmalarını sürdürmekte azimli olduğunu gösteriyor.
Değerli dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Taliban tarafından İnsan Hakları Komisyonu'nun feshedilmesi etrafında. Afganistan Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu Taliban grubu tarafından feshedildi. Taliban grubunun üst düzeyli bir üyesi yaptığı açıklamada, Afganistan Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu'nun feshedildiğini ve artık meşruiyeti olmadığını duyurdu. Bundan önce Afganistan Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu yaptığı açıklamada yaklaşık bir ay önceden beri komisyonun kendi görevlerini yerine getiremediğini, zira Taliban'ın bu grubun ofislerini ele geçirdiğini belirtti. Komisyon cumartesi yaptığı açıklamada bürolarına el konulduğunu ve çalışmalarına müdahale edildiğini, Afganistan Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu 15 Ağustos'tan bu yana büroda durmaya devam ediyor ancak Afgan halkına karşı görevlerini yerine getiremiyor. Taliban militanları bize ait bütün binalara, araçlara ve bilgisayarlara el koydu açıklamasıyla duyurdu. Söz konusu komisyon Taliban'dan özellikle kadın ve çocukların hakları durumu başta olmak üzere insan hakları durumuna tarafsız ve bağımsız denetim ortamını hazırlamasını istedi. İnsan Hakları Bağımsız Komisyonu raporunda Afgan vatandaşlarının hak ihlalleri ile ilgili durumu aktaracakları bağımsız bir insan hakları kurumuna ihtiyaçları olduğunu belirtiyor. Aslında Taliban grubunun daha önce halkı her türlü şiddete karşı koruyacağını, sosyal özgürlükler ve haklara saygılı olacakları konusunda açıklamalarda bulunduğu halde, Afganistan Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu feshetmesi, Taliban'ın bu ülkede kontrolü ve hükümeti elinde bulundurduğu dönemde insan hakları konusundaki tutumuyla ilgili şüphelerin güçlenmesine sebep oluyor. İnsan hakları bağımsız komisyonların çeşitli ülkeler, bu cümleden Afganistan'daki çalışmalarının başlıca içeriği ilk adımda insan hakları kriterlerini izleme ve tehlikeye düşmesi durumunda uyarıda bulunmak, ayrıca insan hakları ihlalleriyle ilgili olarak yapılan şikayetlerin takipçisi olmaktır.
Afganistan Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu 16 yıl önce ve dönemin Cumhurbaşkanı Hamid Karzai'nin talimatıyla kuruldu. Komisyonun korunma yasasının 3. bölümünde kurumun görevleri ve sorumlulukları açıklanıyor. Afganistan Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu 5. maddesine göre ülkede insan haklarına uyumun izlenmesi, insan haklarının yaygınlaşılması ve korunması, kişilerin insani özgürlükler ve hukuka erişimin biçimi ve durumunun denetlenmesi, insan hakları ihlallerinin ve davaların soruşturulması ve ülkedeki insan hakları durumunu iyileştirmeye yönelik tedbirlerin alınması bu kurumun hedefleri olarak ilan edilmiştir. Yapılan tahminlere göre özellikle son 20 yılda Afganistan Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu'nun Taliban grubunu sürekli insan haklarını ihlal etmekle suçlaması bu grubun söz konusu komisyonu feshetmesinin başlıca sebebidir. Özellikle son haftalarda ve eski Afganistan Cumhurbaşkanı Muhammed Eşref Gani hükümetinin Taliban tarafından 15 Ağustos tarihine devrilmesiyle bu ülkenin çeşitli vilayetlerinde insan hakları bağımsız komisyon büroları Taliban güçleri tarafından ele geçirildi, kontrol altına alındı. Bu konu ise Afganistan sosyal aktivistlerinin sert tepkisine neden oldu. Taliban grubundan bazı yetkililerin açıklamalarına dayanarak bu grup tarafından sosyal toplum konuları hakkında yeni bir tutum sergilenmesi beklendi şartlarda. Afganistan Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu feshedilmesi Taliban grubunun bu komisyona yönelik hala olumsuz tutuma sahip olduğunu gösteriyor. Aslında dünya toplumunun Afganistan'da Taliban'ın iş başına gelmesini olumlu karşılamamasının sebeplerinden biri de bu grubun insan haklarını ihlaldeki geçmişe dayanıyor. Bu yüzden İnsan Hakları Bağımsız Komisyonu'nun feshedilmesi kararı dünya toplumuna Taliban'a karşı edebiyatında daha sert olmaları sinyali verirken bu gruba karşı güvensizliği daha da şiddetlendiriyor. Bu da Taliban'ın diğer ülkelerle işbirliği talebiyle büyük bir çelişki oluşturuyor.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 31 Şehrivar 1400, Hicri Kameri 15 Safar 1443 ve Miladi 22 Eylül 2021 Çarşamba. 41 yıl önce bugün Hicri Şems'i 31 Şehrivar 1359'da Devrik Irak ordusunun hava ve karadan İran topraklarına geniş askeri saldırısı başladı. Irak ordusu İran'dan zorunlu savaşı dayatmadan aylar öncesinde İran'la olan sınır bölgelerinde bir takım taarruzlarda bulunmuştu. Ancak savaşın başladığı günde Irak Kara Kuvvetleri 12. Piyade Tümeni ve zırhlı birlikleri 1000 kilometreyi aşan bir cephede İran'ın güney sınırlarına saldırdı. Irak'ın İran'a dayattığı saldırının ilk günlerinde İran sınırlarına yakın onlarca köy ve kent işgal edildi ve yüzlerce savunmasız çocuk ve kadın diktatör Saddam'ın tamahkarlıkları ve sultaya dayalı hedeflerine kurban edildiler. İran'da İslam İnkılabı'nın zafere kavuşması ile Fars Körfezi'ndeki çıkarlarını tehlikede gören süper güçler ve bölgede Amerika'ya bağlı bazı rejimler Saddam'a büyük miktarda mali, askeri ve siyasi ve propagandasal yardımlarda bulunmaya başladılar. Ancak bu yardımlarla İran İslam Cumhuriyeti'ni devirmekte önceden tahmin edildiği üzere ağır hesimete uğradılar ve diktatör Irak Başçı rejim askerleri uluslararası sınırların gerisine çekilmek zorunda kaldı. Ve Hicri Şems'e 29 Mordad 1367'de Birleşmiş Milletler'in 598 sayılı kararı uyarınca iki ülke arasında ateşkes sağlandı. İşte İran'da Irak'ın İran'a dayattığı zorunlu savaşın yeni dönümünde İran'ın Müslüman halkının bu tecavüzlere karşı direnmenin yad edilmesi için her yıl bir hafta boyunca Kutsal Sağma Haftası olarak anılıyor. Yıl önce bugün 22 Eylül 1979'da Pakistanlı düşünür ve bilim adamı Allame Ebul Ali Madudi vefat etti. yıl önce bugün 22 Eylül 1791'de İngiliz ünlü bilim adamı ve motor aygıtının mucidi Michael Faraday dünyaya geldi. Faraday tecrübelerinden yararlanarak fizik ve kimya alanlarında önemli kazanımlar elde etti. Manyetik alanın ışığın kutuplanma düzlemini döndürdüğünü bulan Faraday, elektrolizin temel ilkelerini belirledi. Klor gazını sıvılaştırmayı başaran ilk bilim adamı olan ve elektrik motorunu icat eden Faraday, deneysel olarak bir maddeden geçen belli miktarda elektrik akımının o maddenin bileşenlerinde belli miktarda bir çözülmeye yol açtığını buldu. Bu sonuç ilk elektriğin üretimini de olanak sağladı. Faraday'ın önemli katkıları arasında amper denilen akım biriminin tanımını yaptı ve elektrolizde geçen elektrot, anot, katot, elektrolit, iyon terimlerini bulmasına değinebiliriz. yıl önce bugün 22 Eylül 1908'de Bulgaristan Osmanlı İmparatorluğu'ndan bağımsızlığını elde etti. yıl önce bugün 22 Eylül 1960'da Batı Afrika'nın kuzeyindeki Mali bağımsızlığa kavuştu. Yaklaşık 2000'den fazla yıl öncesinde Mali'de parlak bir medeniyet şekillendi. Ancak bu topraklar Sudan İmparatorluğu'nun bir parçası haline geldi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Karar.
Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama, aşılar tekrar edilecek.
Yeni Asya.
İklim krizi modern köleliği getirecek.
Yeni Çağ.
Kılıçdaroğlu iktidar olurlarsa sarayı ne yapacağını açıkladı.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Mehmet Kara 20 Eylül tarihli Yeni Asya gazetesinde Cumhur İttifakı'nın merakı başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Millet İttifakı'nı oluşturan partilerle yeni kurulan DEVA Gelecek Partisi Anadolu turunda milletin dertlerini dinliyor. Yeni döneme milletin sesini mecliste dillendirmek için nabız tutuyor. Haberlere yansıdığına göre de milletin derdi geçim. Genel başkanlar bir dokunuyorlar, bin ah işitiyorlar. Ankara'da uçuyoruz denildiğinin aksine uçan yok, fakat hayat pahalılığın altında ezilen ve bunalan çok, diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Cumhur İttifakı ve onu destekleyen medyanın derdi ise Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı. Kendi adaylarını aylar önce açıklayan Cumhur İttifakı, ülkenin bunca sorunu dururken seçime daha 2 yıla yakın bir zaman var derken bunu yapmalarının sebebi hem kendi tabanını sıklaştırmak hem de Millet İttifakı'nı zayıf düşürmek. Bu da siyasi olarak gayet normal. Ancak ilginç olan Millet İttifakı'nın adayının kim olacağı telaşının içinde olmaları. Bir taraftan Cumhur İttifakı'nı genişletmek için değişik yöntemlere başvurarlarken, diğer yandan da üçüncü bir ittifak için hem Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanlığı adaylığı meselesini hem de HDP üzerinden korkutma yöntemini uyguluyorlar. Millet İttifakı partilerinden zaman zaman kendi genel başkanlarını aday olarak görmelerini istemesi veya bu ittifak içinde bir kişinin tek bir cümlesi üzerinden hem iktidarı destekleyen gazeteler hem de Cumhur İttifakı içinden sesler yükselirken Millet İttifakı içinde huzursuzluk çıkarmaya çalışılıyor. Şimdi merak edilen soru şu: Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayını şimdiden açıklasa ne olur? Olacaklar belli aslında. Medyasıyla ve trolleriyle sosyal medyada ve meydanlarda algı operasyonlarıyla yıpratılacak, olmadık şeyler söylenecek. Siyasette elbette bu tür hareketler yapılabilir ama hem seçime daha 2 yıl var derken hem de bu tür siyasi oyunlar sırıtıyor. Merak iyidir ama fazlası da can sıkar. Bir gün kalkıp size ne kardeşim diyen çıkacak mı? Biz de bunu merak ediyoruz. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adaylarını en fazla merak edenlerden birisi de Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi. Selvi bugünkü köşe yazısında Millet İttifakı'nın tabanını genişletmek ve muhalif seçmeni sandığa taşıyabilmek için geliştirilmiş bir model şeklinde liderler kabinesi tabirini kullanıyor. Selvi kulis bilgisi olarak Millet İttifakı'nın 2023 seçimi için bir liderler kabinesi hazırlığı içerisinde olduğunu söylerken ve kabinenin şöyle planlandığını yazıyor. Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu, yardımcıları Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu ve eğer ittifaka yer alırsa Ali Babacan. Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak Ahmet Davutoğlu, Gültekin Uysal'ı neden yazmamış merak ettik doğrusu. Acaba bu isimler ve ittifaka katılacak başka partilerin genel başkanları içinde bakanlık mı düşünülüyor?
Thank you.
Evren Devrim Zelyut, 20 Eylül tarihli Yeni Çağ gazetesinde AK Parti'nin enflasyon ve dolara karşı iki silahı başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. AK Parti'nin bir türlü çözemediği ve 2023 seçimlerinde onu iktidardan uzaklaştıracak en büyük sorun ekonomi. Fiyatları düşüremiyor, doları tutamıyor. Sorunları çözmek için bir irade, plan, ekip olmayınca da elinde kalan son iki silahını çekti diyen yazar, yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Nedir bunlar dersek, boş vaatler, hayaller ile halkı oyalamak, 2023'e kadar süre kazanmak. Vatandaşın dini duygularını kullanarak hedef şaşırtma, suçluyu kendisinden başka yerlerde göstermeye çalışma. Bunun içinde son moda Diyanet işlerinin cuma hutbeleri olmuştur. Yanlış anlamayın, Diyanet'in hutbelerinde söylediklerine karşı değilim. Aksine destekliyorum, ancak sorun şu ki sorunun ana çözümünü beceremeyen bir iktidarın umutsuzca başkalarını suçlamak için her aracı kullandığını görüyorum. Geçen cuma camilerde ne denildi? Allah'a ve ahiret gününe inanan bir mümin, işinde ve ticaretinde harama ve gayrimeşru kazanç yollarına başvurmaz. Ölçü ve tartıda adaletsizlik yapmaz. Malını satmak için yemin etmez. Kara borsacılık yapmaz. Fırsatçı davranmaz. Fahiş fiyatlarla insanları mağdur etmez. Alışverişte fiyatları kızıştırmaz. Başkalarının pazarlığını bozmaz, hasılı dünya hırsına kalkıp harama bulaşmaz. Doğru söze ne denir? Lakin bu ülkede an itibariyle yaşanan fiyat artışları, fahiş ise bunun sorumlusu esnaf, üretici ve çiftçi değil. Çok ince bir yerden hedef şaşırtmaca yapılıyor ama bunu kabul edemeyiz. Bugün fahiş fiyatların tek sorumlusu AK Parti politikalarıdır. AK Parti sütten çıkmış kaşık, bizler ise gözleri kâr hırsı ile dönmüş azgın insanlarız. Bu mudur? Hadi oradan. AK Parti devleti yönetiyor. Bu yönetimi yaparken üretim modelini belirlemiş. Nedir o? Dışa bağlı, ithalatçı model. Çöpü dahi dış girdiği olmadan üretemeyen bir ekonomide dolar, euro, dış gelişmeler ya da AK Parti'nin yaptığı siyasi hatalarla yukarı gitsin, sonra ithalat pahalı hale gelsin ve mal fiyatları girdiye bağlı olarak artsın. Sonra dönün esnafı, üreticiyi suçlayın. Kim inanır bunlara? AK Parti neden eğitim reformu yapmıyor? Söyledik, söylemeye devam edelim. Çünkü dünya standartlarına fizik, kimya, matematik, mühendislik, yabancı dil, işletmecilik öğrenen gençler dönüp AK Parti'ye bakmaz bile. Gerçi Z kuşağı AK Parti çoktan defterden sildi. O da ayrı dava. Diğer konu şu, AK Parti piyasa mekanizmasını baştan yanlış kurmuş. Mal üretimi ve tüketiminde denge yok. Toplumu sadece harcamaya alıştırarak ülkeyi sanayiden ve tarımdan koparmışlar. Devlet mekanizmasını başkanlık sistemiyle çolak etmişler. Eski sistemde piyasa denetilmesini yapan bakanlıklar, belediyeler işlevsiz kalmış. Üretim sorunlarının üstüne piyasa düzenlemelerinde yaşanan aksaklıklarla sorunlar çığ gibi büyümüş. Sadece yasa yaparak işlerin döneceğini sanmış bir yönetim var. Oysa yapılan yasaların uygulanması olmazsa neye yarar? Fiyat arttırmak yasaktır. Oldu. Gel o zaman düşür. Üretmeden nasıl başaracaksın?
İhsan Çaralan 20 Eylül tarihli Evrensel Gazetesi'nde zamlara karşı mücadelede bir eylemin bin laftan önemli olduğu bir dönem başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Emeğiyle geçinen işçiler, emekçiler zamlardan, hayat pahalılığından her zaman yakınmışlardır ama bu yakınmalar hiç bu kadar yükselmemişti. Sözcüğün gerçek anlamıyla bir vurulduğunda bin ahının işitildiği günlerden geçiyoruz. İşçisi, işsizi, kamu emekçisi, esnafı, küçük üreticisi, öğrencisiyle toplumun çok büyük çoğunluğunun için zamlar hiç bu kadar acıtıcı olmamıştı diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
İktidar olup bitenle ilgili kuraklıktan, aracılara, tüketicilere kadar kendisi dışında herkesi suçlasa da halkın zamlarda duyduğu büyük hoşnutsuzluğu hissetmeye başlamış olmalı ki pembe şahlanış tabloları çizmenin yanına fahiş zamlara karşı önlem almaktan da söz etme ihtiyacını duymuştur. Ancak iktidar eski, vatandaşın önemli bir çoğunluğunun aya 4 şeritli otoyol yaptıracağım dese inandığı iktidar değildir. Tersine bugün iktidar halkın çoğunluğu indinde inandırıcılığını yitirmiş, ara sıra doğru söylediğinde bile yok canım siz bakmayın söylenene arkasında başka dolaplar çevriliyordur denilen bir iktidardır. Bu yüzden de tek adam yönetimi cenahından gelen fahiş zamları önleyeceğiz, hayat pahalılığının belini kıracağız türünden vaatler gök kubbede hoş bir seda bile olmamaktadır.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hüseyin Erbayin.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, Erbayin yürüyüşleri hakkında şöyle buyurmaktadır. Bu Erbayin yürüyüşleri hakikaten eşsiz bir hadisedir. Bu Hüseyin'i hareket, İmam Hüseyin Aleyhisselam'ı tanıma yelpazesini genişletmektedir. Erbayin evrenselleşmiş ve daha da evrenselleşecektir. 1400 yılın ardından kaynayan bu kan Hüseyin İbni Ali Aleyhisselam'ın kanıdır. Her gün tazeleşiyor, her gün daha da yaşatılıyor. İşte kimsesizlik ve yalnızlık içerisinde olan Eba Abdillah ve Zeynep Salamullah Aleyha'nın gırtlağından çıkan Aşura mesajının ta kendisidir. Bu mesaj dünyayı sarmış ve her yere yayılmıştır.
Muhterem dinleyiciler, Erbayin dolayısıyla hazırladığımız sohbetimizde sizlerle birlikteyiz. Bu bölümde sizlere Erbayin yürüyüşlerinin kısa tarihiyle tanıştıracağız.
Gökyüzü kana bürünmüş, yeryüzü ağlayan çocuğun beşiği gibi sarsılmış, ayaklar altında titremektedir. Şimdi de hayret verici bir an gelip çatmıştır. Zamanın yüksek haykırışları duyuluyor. Sanki birisi çocuğunun ölümünden dolayı ağlıyor.
Yine Erbayin dünyada en büyük dini toplanma zamanı gelip çatmıştır. Milyonlarca insan, İnsanlık ve hürriyet sembolünü anmak için yaya olarak 80 kilometreyi dünyanın efendisi İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın yalnızlığı ve mazlumiyetini hatırlatmak için geride bırakmaktadır. Bu büyük insani hareketin sayesinde belirlenen görkem izah edilemez. Hiçbir dil bu görkemi nitelendiremez.
Kerbela'ya giden yolların üzerinde bulunan şehirler ve bölgelerin tüm ahalisi, cani gönülden Seyyid-i Şehada ziyaretçilerini ağırlamak için sahaya inmiş ve evlerini, camiler, Hüseyniyeleri, dükkanları ve sitlerini ziyaretçilere hizmet etmek için ayarlamışlardır.
İmam Hüseyin aleyhisselam cennette ehli gençlerinin efendisidir. Allah-u Teala dünya ve ahirette İmam Hüseyin aleyhisselama büyük makamlar inayet buyurmuştur. Allah Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ise bu hususta şöyle buyurmuşlardır. Hüseyin'in şehadeti için müminlerin yüreğinde hiçbir zaman soğumayan bir hararet vardır.
Son yıllarda 20 milyonu aşkın insan Hüseyin'i seven Allah'ın sevgisine layıktır sloganı ile Allah Resulü'nün torunun şehadetinin 40'ında Irak'ta Kerbela şehrinde bulunuyor. Öyle büyük bir nüfus ki izzet, dindarlık ve hürriyet sloganlarıyla harekete çıkmıştır. Bu kendiliğinden başlayan hareket dünyada önemli mesajlar iletiyor.
İmam Hüseyin aleyhisselamın var mı bana yardım eden seslenişi sanki yüzyıllar sonra tekrar duyurmaktadır. Bu seslenişe ise bu yürüyüşler cevap niteliğinde. Dalgalar misali alan Ervan yürüyüşçüleri de bu seslenişe cevap verip imamlarına söz vererek yolunu devam ettirme ve değerli ablası Hazreti Zeynep selamun aleyha ve pak oğlu İmam Seccad aleyhisselama yardım etme sözlerini tekrarlarlar.
Tarih boyunca yaya olarak ziyaret gitme defalarca tekrarlanmıştır. Örneğin Adem aleyhisselam 70 kez yaya olarak Allah'ın evinin ziyaretine gitmiştir. Birçok dini lider farklı dönemlerde bu manevi ziyareti yaya olarak gerçekleştirmiştir. İmam Hasan Müçteba aleyhisselam da yaya olarak hatta kimi zaman yalın ayak bir şekilde Allah evine gitmiştir. Tabii ki yaya olarak yola koyulmak özel bir dine has değildir. Nitekim Roma İmparatoru Sezar da tanrısına İran İmparatorluğu ile savaşında zafere kavuşması halinde bu büyük zaferi şükretme adı olarak İstanbul Konstantinopolis'ten yaya olarak Beytülmukaddes'e gideceği sözünü verdi. Nitekim zaferinin ardından adağını da yerine getirdi ve Beytülmukaddes'e doğru yola çıktı.
İmam Hüseyin'in türbesini yaya olarak ziyaret etmek Ehl-i Beyt imamlarının olduğu dönemlerden itibaren yaygındı. Ancak bu ziyaret ve yürüyüş önemli tehlikeler ile de beraberdi. Tarihi belgelere göre Mütevekkil gibi zalim bir halife döneminde İmam Hüseyin aleyhisselamı ziyaret etmek isteyenlerin elleri kesilirdi. Tüm bu zulümlere rağmen insanlar yine de ziyarete giderlerdi. Saddam döneminde de onun zalim ve baskıcı hükümeti güvenlik güçlerini ziyaretçilerin yolu üzerinde pusuya yatırırdı ve onlara eziyet ettirirdi. Böylece insanları İmam Hüseyin aleyhisselamı ziyaret etmekten alıkoymak isterdi. Ancak insanlar İmam Hüseyin aleyhisselama yürenlik sevgilerinden dolayı fiziksel zorluk ve sıkıntıları kabullenip ziyaretten vazgeçmiyorlardı.
Irak Bas rejimi ve Saddam'ın devrilmesinin ardından yıllık yürüyüşler ve ziyaretlerin toplu halde yapılması için zemin hazırlanmış oldu. Mevcut istatistiklere göre 2 ila 3 milyon kişi 2003 yılında Erbain yürüyüşlerine katıldılar. Bu sayı gitgide de artmaktadır. Irak'taki durumun iyileşmesiyle Şiiler, Sünniler ve Hristiyanlar da dahil bölge ülkelerinden birçok kişi bu yürüyüşe katılmaktadır. Irak resmi istatistiklerine göre 2012 yılında 10 milyonu aşkın kişi yürüyüşlere katıldı. Bir sonraki yılda ise kimi raporlar 15 milyon kişinin Kerbela'ya gittiğini gösterdi.
Aşura bir gün sürse de etkileri ebediyen sürecektir ve uyanmış ve pak gününleri etkileyecektir. İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın Hicri Kameri 61 yılındaki kıyamı bugüne dek coşan bir kaynak gibi doyurucu ve saf su ile marifet, hakikat ve adalete susayanları doyurmakta ve birçok hak talep hareketin de esin kaynağı olmuştur. Günümüzde Ehl-i Beyt sevdalıları yaya olarak binlerce adım atarak Kerbela'ya ulaşıp efendilerine saygılarını sunmak istiyorlar. Onlar, efendim Kerbela'ya size yardım etmek için gelemedik. Şimdi de sizin yaşattığınız dini korumaya geldik diyorlar.
Erbayne giden bu günlerde milyonlarca insan farklı yollarla, farklı düşünceler ve dinler ile, eşsiz sevgileri, gamlı ve kederli gönülleri ile yaya olarak Kerbela'ya doğru hareket etmektedirler. Dünyada eşi benzeri bulunmayan bu yürüyüş sadece görünüşteki çaba sayılsa da, gerçekte ziyaretçileri ruhsal ve manevi olarak geliştirmektedir. Ziyaretçinin vücudu bu uzun yürüyüş sırasında zayıflar, ancak ruh ve maneviyatın güçlendirilmiş olur. Olur da bu tathir ve ruhsal temizlenme süresi kişide kalıcı olarak devam ederse ne mutlu bu kişilere.
Erbayin günü yürüyüşleri ayrıca kişiye yeni marifete dayalı tecrübeleri ve farkındalığın artmasında geliştirir. İşte kazanılan bu marifete dayalı deneyimler, İmam Hüseyin'in keramet dolu bakışı ve baba sevgisinden kaynaklanıyor. Ziyarete çıkan insan ruhsal ve manevi olarak bu durumdan etkilenir. Burada önemli olan konu, bu inayetlerin hem ziyaretçiye hem de ziyaretçilere hizmet veren ve onları ağırlayanlara da verilmesidir.
İslam İnkılabı lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, Iraklı hizmet çadırları sorumluları ile görüşmesinde 2019 yılında şöyle buyurdu. Bu Erbayin yürüyüşleri hakikaten eşsiz bir hadisedir. Bu Hüseyin'i hareket, İmam Hüseyin aleyhisselamı tanıma yelpazesini genişletmektedir. Erbayin evrenselleşmiş ve daha da evrenselleşecektir. 1400 yılın ardından kanayan bu kan, Hüseyin İbni Ali aleyhisselamın kanıdır. Her gün tazeleşiyor, her gün daha da yaşatılıyor. İşte kimsesizlik ve yalnızlık içerisinde olan Ebu Abdullah ve Zeynep Salamullah Aleyha'nın gırtlağından çıkan Aşura mesajının ta kendisidir. Bu mesaj dünyayı sarmış ve her yere yayılmıştır.
Erbayin ve yürüyüşleri İslami coşku ve tutkunun eşsiz bir göstergesi ve dünyada hakiki İslam'ın tanıtılmasının en etkili faktörlerindendir. Irak'ta safara inen 20. gününde yaşananların geniş çaplı olarak medyaya yansıtması muhakkak dünyayı meraklı hale getirmektedir. Dünyada bu büyük nüfusun nereye yürüdüğünü merak ediyor. Onlar da kuşkusuz Hüseyin bin Ali Aleyhisselam'ın kim olduğunu sormaya başlarlar. Acaba ziyaretine bu kadar insanın akvan ettiği şahsiyet kim diye.
Hüseyin-i Erbayin'in önemi ve değeri ise Aşura hakikati ve Seyyid-i Şehida'nın sözlerinin yayılması için altın bir fırsat olmasından dolayıdır. Kuşkusuz Hüseyin-i Erbayin'in bu şekilde anılması Aşura sonrası dindar bir şekilde yaşamak isteyenlerin görevi ve hayatlarının süsüdür. Erbayin coşkulu bir şekilde böyle devam ettiği sürece Aşura hareketinin devamı olarak görülmelidir. Bu sayede İslam da ayakta durur ve küresel boyutlar kazanır.
Muhterem dinleyiciler, Hüseyin Erbayin isimli özel programımızı dinlediniz.
Sizden ayrılmadan önce sitemizi parsude.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi de turkish@ws.edib.ir'ye gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kutsal Savunmanın Aşura İlyanları.
Irak Vaaz rejiminin İran halkına yönelik aşure savaşa karşı kutsal savunmanın yıl dönümü haftasını idrak ediyoruz.
Bu yılki kutsal savunma haftası Hüseyin-i Erbain'e denk gelmiştir. Bu bağlamda sizlere 6 bölümlük bir program hazırladık. Hep birlikte dinleyelim.
Kutsal Savunma Haftası bu sene İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın şehadetinin 40. gününe denk geliyor. İran milletinin kutsal savunması da İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın zalim Yezid ordusu karşısındaki kıyamın mesajlarından ve derslerinden esinlenmesinden dolayı sohbetimizin devamında kutsal savunma yıllarının aşurai cilvelerinden söz etmek istiyoruz.
İran İslam Cumhuriyeti'nin tarih yazan ve kader belirleyici noktalarından biri de İran halkının saldırgan Irak Baas rejiminin açtığı savaşa karşı İran halkının 8 yıllık direniş ve dayanışmasıdır. İran'ın direniş ve siyaset literatüründe bu 8 yıllık savunma süreci kutsal savunma yılları olarak adlandırılmaktadır. Savaşlar sergiledikleri tüm kötülüklere ve çirkinliklere rağmen insanların öfkesine ve kızgınlığına neden olmasına rağmen kimi zaman da güzel yanları bulunmaktadır.
Savaşlar ölüm ve yıkımı simgeleseler de savaşlar savunma mahiyetine büründüğü zaman yüce insani değerler, adetleri uğruna yapıldığı zaman kutsal ve övülen bir olaya dönüşür. İşte İran milletinin Saddam Baas rejimine karşı 8 yıllık savaşı bu türdendir. Bu yolda şehit düşen gençler, erkekler ve kadınlar direniş ve ayakta durma efsaneleri sayılırlar ve hiçbir zaman hatıralardan silinmeyeceklerdir. Çünkü onlar en yüce insani değerleri korumak ve savunmak için canlarını bile feda etmişlerdir.
Irak'ın İran'a yönelik savaşı 22 Eylül 1980 yılında başlamıştır. Saddam rejiminin İran'a dayattığı savaş 8 yıl boyunca sürmüş. Saddam ve destekçileri Doğu ve Batı blokunun en büyük isimleri olmasına rağmen İran'ı bölmek ve yeni kurulan İslam Cumhuriyeti sistemini devirme yönünde hiçbir hedeflerine ulaşamamışlardır. Bu savaş İslam devriminin ülkelerinin gelişmesi açısından bir dönüm noktası olmuş ve İran'ın da gelişmesi ve kapasitelerinin filizlenmesi için her alanda bir tetikleyici sayılmıştır. İran İslam Cumhuriyeti halkı on binlerce şehidi anarak binlerce gazi ve milyonlarca genç erkek ve kadının kahramanlıklarını
hatıralarında tutarak 22 ila 28 Eylül tarihleri arasını Kutsal Savunma Haftası olarak adlandırmakta ve kutlamaktadırlar.
İran'da görkemli İslami devrimin zaferinden önce ve sonra insanlar sloganları ile ve de pratikte kıyamlarını ve devrimlerini Aşura hareketinin devamı olarak gördüklerini ispatladılar. İran İslam İnkılabı'nın sergilediği direniş, özveri, zulümle mücadele, hak taleplik, hürriyetçi ve diğer özellikleri hepsi Aşura kıyamı ve Kerbela olayından esinlenmiştir. İran İslam İnkılabı çağdaş dönemin en büyük hareketi olarak İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın kıyamının etkileme gücünün inkar edilemez ve net bir örneğidir.
İran İslam Cumhuriyeti'nin kurucusu rahmetli İmam Hümeyni, İslam İnkılabı'nın mevcut lideri Ayetullah Hamenei ve diğer belirgin şahsiyetler defaatle İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın aydın yolunun izlenmesi gerektiğine vurgu yapmışlardır. İmam Hümeyni ise bu hususta şöyle buyurmuştur. İran İslam İnkılabı, Aşura'nın bir hüzmesi olup büyük ilahi bir devrimdir.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamene'yi şöyle buyurmuşlardır. Bakın, bu yarım günlük olay ne kadar tarihimizi bereketlendirmiş. Bugüne kadar yaşatılıyor ve esen kaynağı oluyor. Bu olay sadece okumak ve anlatılmak için insanların hoşlanması veya duygusallaşması için değil, bereket ve hareket kaynağıdır. Bu durum devrimimizde, savaşta ve tarihimizde hissedilmektedir. Şia tarihinde, Şia olmayanlar tarafından İslam aleminde zulme karşı başlatılan devrimler tarihinde de Kerbela olayı parlak ve belirgin bir şekilde etkileyici olmuştur. Belki İslam dışında da etkili olabilmiştir. Bizim tarihte de yani 1300-1400 yıl içerisinde aynı yarım günlük olay etkisini sürdürmektedir. Bu yüzden 8 yıllık savaşımızı İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın 8-9 saatlik Aşura mücadelesiyle kıyaslamamız uzak ve garip sayılsa bile savaşımız parlak bir olay olarak değerlendirilebilir ki gerçekten de böyledir. Sözün özeti, tarihte yarım günlük fedakarlıklar ile karşılaştırılabilecek hiçbir hadiseyi bulamıyorum. Her şey ondan daha küçüktür. Ancak bizim savaş bu denizin bir damlası olabilir.
Gerçekte İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın kıyamı İslam tarihi boyunca ıslah edici ve kutsal hareketlerden biridir ki sonuçları ve etkileri fikirsel, sosyal, siyasal açıdan gelecek nesillere süre gelmiştir. Aşura dersleri her daim yaşatılmış, yaşatmış ve hareketleri tetiklemiştir. Bu olay belli zaman ve mekanda gerçekleşmesine rağmen sergilediği dersleri belli bir mekan ve zamanla sınırlı kalmamıştır. Adalet, taleplik ve zulümle mücadele, özveri, şecaat, izzet, hürriyet ve iyiliklerin savunulması ve yaygınlaştırılması ve kötülüklerden sakınma Aşura olayının önemli derslerinden sayılır. Bu olayın yaşanmasından bu yana birçok adalet talep ve hürriyet yanlısı hareket ondan esinlenmiştir. Mevcut çağda da İmam Hümeyni liderliğindeki İran İslam İnkılabı, İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın hareketinden esinlenerek örgütlenmiştir.
Emperyalist güçlerin insanları adeta kul köle olarak esir aldığı mevcut çağda İmam Hüseyin Aleyhisselam mücadele için gereken motivasyonu ve morali sağlamasının yanı sıra zulüm ile mücadele şeklini göstermektedir. Mücadelenin ilk adımında dikkat edilmesi gereken husus, korkmamak, ve cesaretli olmaktır. Sayısal ve askeri donanım açıdan görülen üstünlükler hiçbir zaman zulme karşı mücadelede korkmaya ve paniklemeye yol açmamalıdır. Nitekim İmam Hüseyin Aleyhisselam ve yarenlere de sayısız düşmanı ve askeri imkanlarından ürkmedi, onlara karşı sinmedi. Onlar düşmanlarını o kadar hor ve küçük görüyorlardı ki iradelere bir nebze olsun bile sarsılmadı. Bu durum, yani düşmandan korkmamak da milletin bekası ve direnişinde önemli bir faktördür.
Büyük İran milletinin kutsal savunma yılları İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın çağrısına verilen lebbek cevabının sergilenmesiydi. 8 yıllık savunma yıllarında dönemin İmam Hüseyin Aleyhisselam'ı olan İmam Hümeyni'nin çağrısına uyan mücahitler zaten Neyneva'da tarih boyunca görülen coşku ve şefkiyle zulümle mücadele için ayağa kalkan ve Hüseyin'i Aşura'da eğitilen insanlardı. İranlı mücahitlerin savaş cephelerindeki direnişi ve başarısı onların İmam Hüseyin Aleyhisselam'a iktida ederek mücadelelerinde Allah'a tevekkül ile onun yardımından emin olarak Baas rejimi ve sayısız destekçileri karşısında dayandıklarını gösteriyor.
İranlı mücahitler tüm baskılar ve vahşice cinayetlere rağmen uzlaşmaya yanaşmadılar ve İmam Hüseyin vari bir şekilde izzetleri, şerefleri ve dinlerini savundular. İran halkı ülkelerinin kaderinin tayin edilmesi için, özgürlüğün inşası için Aşura hareketinden öğrendikleri her şeyi tek tek uygulamaya çalıştılar. Onlar İmam Hüseyin Aleyhisselam ve yarenleri gibi tamamen silahlanmış, büyük sayıdaki düşmanlara karşısında küçük görüldüklerini bile bile imanları, direnişleri ve birlikleri sayesinde zaferin yolunu buldular.
Şehit Cemran bu etkilenme ve izlenimi güzel bir şekilde betimlemektedir. Şehit Cemran İmam Hüseyin Aleyhisselam'a hitaben şöyle diyor. Efendim, yanında küfür ve zulüm ile savaşmaya geldim. Canı gönülden buradayım. Tasu'a gelip çattı. Yezidilerden büyük bir grup tankları, topları ve zırhlı araçları ve arabaları ve askerleri ile harekete geçmiş. Hak ile batıl karşı karşıya gelmiş. Düşman yıldırım gibi ilerliyor. Bense senin yarenlerinden biri olarak Kerbela'da savaşmak istiyorum.
Savaş döneminde Irak 9 tümenini sahaya sürmüş ve pratikte 12 zırhlı, piyade tümen ve 30 tugayın desteğinden de yararlanıyordu. Neredeyse insani güç ve donanım açısından hiçbir eksiği olmadığı söyleniyordu. Kimi tahminlere göre Irak ordusunun İran ordusuna karşı gücü 8 kat, kimi tahminlere göre ise 15 kat daha büyüktü. Ancak Saddam'ın öngöremediği şey, İslam'ı savunmak ve güvenliklerini korumak için hiçbir şeyden ürkmeyen ve İmam Hüseyin Aleyhisselam mektebinde eğitilen ve büyüyen insanların hak talepliği ve cesaretiydi.
Özel hareket üyelerinden birinin belirttiğine göre, topçular amiri Teğmen Hudakuli 10 gün boyunca namaz vakti hariç hiçbir zaman botunu çıkarmamıştı. Ayakların hasırlı olmasına rağmen aşk ile dolu bir şekilde savunma yapıyordu. Savunma yıllarında İslam mücahitleri Kur'an-ı Kerim'in bu ayetini tecelli ettirdiler. Nice az birlik vardır ki Allah'ın izniyle sayıca çok birliği yenmişlerdir. Allah sabredenlerle beraberdir.
Saddam'ın İran'a dayattığı savaşı, İslam İnkılabı ve İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı en önemli hasım girişimlerinden ad etmek lazım. Bu savaş devirme amacı ile İran milletine dayatılmıştı. Ancak hayalden başka bir şey değildi. Aşura Mektebi'nde eğitilmiş mücahitler 8 yıllık kutsal sanma yıllarını ahlak, faziletler ve ilahi değerlerin yansıdığı ortama dönüştürdü ve en görkemli ve yapıcı derslerin verilmesine de zemin hazırladı.
Değerli dinleyiciler, Kutsal Sanma Haftası dolayısıyla hazırladığımız sohbetimizin birinci bölümünün sonuna geldik.
Programımızın sonunda ise farsude.com'u ziyaret edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi de turkish@ws.irib.ir'ye gönderebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, İslam dininde özgürlük meselesini, boyutlarını, yapılması gerekenler ve gerekmeyenleri açıklıyor. Bugün bu konuyu özetle ele alacağız. Fransa gibi Batı ülkelerinde ve diğer yerlerde özgürlük konusunda Emirül Müminin aleyhisselam Nehcül Belaga'da şöyle buyuruyor. Başkalarının kölesi olmayın çünkü Tanrı sizi özgür kıldı. Bundan daha açık ne olabilir? Yani insanlar özgürler, hürler. Özgürlük her türlü özgürlüktür. Veya diğer ünlü cümlesi ki şöyle buyuruyor. Sen insanları köle yaptın ve Tanrı onları özgür yarattı. Bunu o dönemin bazı hükümranlarına hitaben diyor ki, insanları köle yaptın. Allah-u Teala insanları hür yarattığı halde sizler onlara köle gibi davranmak mı istiyorsunuz? Bunlar İslami mariftir. Buna benzer İslami marifte çok şeyler var. Nehcül Belaga'da bu konuda sayısız sözler var ve diğerlerinde. Bu yüzden bu değerler silsilesi ve marif silsilesi ve marifet sistemi ve değerler sistemi bu şekildedir. Bunların arkasında ahkam vardır, yani gerekler ve gerek olmayanlar, yap ve yapmamalar. Bu İslami ahkam ister bireysel ister sosyal tümü o marifetten kaynaklanıyor ve o değerlere dayanıyor. Yani Allah-u Teala'nın Müslim insana belirlediği tüm bu teklifler, o temel kavramlar ve marifetten kaynaklanıyor ve değer kavramlar ile örtüşüyor ve bu yolda yükselmeye yardımcıdır. İşte bu, Bizzet'ten halka hediye edilen bir kapsamdır. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili olan Kalıcı Itır adlı kısa sohbetimizi dinlediniz. Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona eriyor. Cumhurbaşkanı Reisi, İran'ın politikası bölge ülkelerinin istikrarının ve toprak bütünlüğünün korunması olduğunu belirtti. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada uluslararası toplumun Suriye krizine bir 10 yıl daha dayanamayacağını vurguladı. Amerika Başkanı Biden, nükleer anlaşmaya geri dönmeye hazırız dedi. Çin, dünyanın tüm ülkelerin büyümesi ve gelişmesi için yeterli kapasiteye sahip olduğunu belirtti. İran Dışişleri Bakanı'nın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısındaki ikili görüşmeleri devam ediyor. Türkiye ve Amerika Afganistan'da işbirliğine vurgu yaptılar. İran İslam Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacizade, Amerika'nın bölgede çıkarılması gerektiğini vurguladı. Irak topraklarının komşularına saldırmak için kullanmasına izin vermeyeceklerini belirtti. Ve İran akaryakıt tankerlerinden oluşan yeni bir konvoy Suriye sınırını geçerek Lübnan'a girdi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.